Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون تقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Acaba şimdiye kadar bulutların nasıl hareket ettiklerini izlediniz mi? Sakin gözüken bulutlar hızlı bir şekilde hareket eder ve ardından yok olurlar. İnsan yaşamında da birçok fırsat söz konusudur. Gençlik fırsatı da bu çemberin içinde yer alır. İmam Ali aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. Fırsatlar bulutlar gibi gelip geçicidir. O zaman fırsatları iyi değerlendirin.
Gençlik evresi insan kişiliğinin şekillenmesinde oldukça hassas bir evredir. Bu evreyi ve özelliklerini ve gencin kişiliğini şekillendiren etkilerini tanımak ise gençlerin en zaruri gereksinimlerinden biri sayılır. Kuşkusuz insan kişiliği yaşamının ilk günlerinden ve hatta daha öncesinden başlar ve yaşamın son anına kadar devam eder. Bu arada ergenlik ve gençlik evreleri çok has cismi ve ruhi özellikleri bulunan evrelerdir. Dolayısıyla topluma nasıl girileceği meselesini ve genç insanın kesinlikle ruhunu ve kişiliğini ve karakterini etkileyen sosyal ilişkilerinin şekillenme biçimini daha ileriki yılların umuduna bırakmamak gerekir. Genç insan bağımsız kişilik duygusu ile beraber ve topluma girmek ve sosyal ilişkilerini şekillendirmekle beraber yaşamının çok hassas bir evresini tecrübe eder ve eğer bu tecrübenin başında gerekli eğitimler ve bilgilendirmeler verilmez ve yeterli gerçekçilik ve akılcılıkla beraber olmaz ise bazı afetleri ve tehlikeleri beraberinde getirir. Öyle ki hatta gencin yaşam yolunu tamamen değiştirerek çok acı deneyimlere dönüşebilir.
İnsanın kişiliği ister miras yolu ile ister zamanla elde edilerek sahip olduğu ve onu başkalarından farklı kılan bir takım fiziksel, fikri, duygusal, sosyal ve ahlaki özelliklerden oluşur. Bir insanın kişiliğini irdelemek için onun fiziksel, fikri, duygusal ve ahlaki özelliklerinden oluşan hem bireysel yönlerini ve hem başkalarına karşı davranışlarında ortaya çıkan kalıcı ve sürekli sosyal davranışı ve özelliklerini ele almak gerekir. Örneğin kibirli ve bencilliğe yakalanan bir insanda bu özelliklerin izlerini sözünde, sessizliğinde, hareketinde ve benzer davranışlarında görmek mümkün. Kişisel özellikler insanları birbirinden farklı kılan özelliklerdir. Ancak bu farklılık sadece bazı özelliklerde söz konusudur. Bir başka ifadeyle birçok insan birçok kişisel özellikte birbirine benzer. İnsanlar nasıl birbirinden farklı olabiliyor? Ya hangi konularda birbirine benzerlik arz ediyor? Bunlar günümüzde psikologların en çok üzerinde durdukları konulardır.
Gençlerin kişiliklerinin istikrarlı hale gelmesinin önemi yüzünden birçok dini rivayette bu evrenin önemine vurgu yapılırken, psikologlar da bu evreyi insanın yeniden doğuş evresi olarak adlandırırlar. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise şöyle buyuruyor. Gençliğinizin kıymetini yaşlılık evresine gelmeden önce bilin. Tahran Üniversitesi öğretim üyesi psikolog Dr. Hudayar Fert şöyle diyor. Gençlik çağında çocuksu acelecilik yavaş yavaş yok olur ve yerine bir nevi mantıklı huzur ve düşünceye verilir. Bunun ardından genç insan için toplumdaki insanları olduğu gibi kabul etmek mümkün hale gelir ve bu yüzden muaşeret, işbirliği ve teamül, ergenlik evresindeki tek başına hareket etmelerin yerini alır. Bu evrede duygusal istikrarsızlık yerini düşünce ile beraber olan dengeli davranışa bırakır ve sonuçta genç insan dünyanın ve insanlardan daha gerçekçi bir algılamaya kavuşur. Bu merhaleden sonra genç insanın çevresi ile uzlaşması daha güvenilir bir duruma kavuşur ve sosyal kavramları idrak gücü gelişmeye başlar. Bu şartlarda toplumun görevi çok hassas ve zariftir ve toplumda yüce ve manevi değerlerin yaygınlaşması için uygun davranış biçimleri desteklenmesi gerekir. Öte yandan gençlerin de bu değerlere yönelmeleri doğrultusunda teşvik edilmeleri lazım.
Kuşkusuz bu alanda genç kızlar ve erkeklerin kişiliklerinin şekillenmesi için iyi fırsatları söz konusudur. İnsan nefsi sürekli ve hatta ömrün ileri yaşlarında gençtir ve dünyevi istekleri ve artan maddiyatçı taleplerini elde etmek için gençlik evresinin neşesini harekete geçirir. Bu arada içinde gerçek beni bulan ve bencilliklerini yenebilenler gerçek saadet yolunda ilerlemeye başlar. İmam Ali aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde kaybettikleri birazcık malını bulmak için sürekli didinen ve bocalayan fakat gerçek kaybettikleri şeyi yani gerçek ve kıymetli beni unutanlara şaşırdığını beyan ediyor. İmam Ali aleyhisselam bu zümrenin beni karşı duyarsızlığını en büyük bilinçsizlik şeklinde tanımlıyor.
İnsanın içinde özellikle gençlik çağında onunla sürekli sürtüşen iki güç vardır. Bu güçlerden biri onu çaba harcamaya davet ederken ötesi onu rahata, düşkünlüğe ve tembelliğe teşvik eder. Bu sürtüşmede hangi taraf zafer kazanırsa kendine uygun bir sonucu insanda yaratır. Rahata düşkün benin galip gelmesi bireye pişmanlığa ve utanmaya sevk ederken çalışkan benin zaferi bireyde gururlanma ve zafer mutluluğu duygusunu yaratır. Çünkü onu aklın emrinin altına almış ve içinde düşünceliği ve kemal talepliği getirmiştir. Genç insan pak bir fıtrata sahip olduğu ve gerçek beni daha az maddiyata bulaştığı için ergenlik ve gençlik evresi onun yaşamında ve fikri ve pratik bulgularından bir dönüm noktası olarak sayılır.
Genç insanın kişiliğinin şekillenmesi bazı engeller ve olumsuzlukların rahatça olumsuz rol ifa edebileceğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla genç insan kişiliğinin buluğa ermesi ve gelişmesi sırasında bir dizi özel yeteneklerden yararlanması gerekir. Gerçekte geleceği düşünme zafiyeti ve irade gücünden yararlanmamak ve bilim ve bilinç desteğinden yoksun kalmak genç insanı saptırır. Dini bir rivayete göre bilimsiz ve bilinçsiz amel etmeye kalkışan insan, belirlenen yolun dışında bir yolda hareket eden bir insana benzer ve sonuçta hareket hızı esas hedeften daha da uzaklaşmaktan başka bir getirisi olamaz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi insanların dikkatini gençlerin özelliklerini tanımaya çekiyor ve şöyle diyor. Gençliğin parlak ve nurani dönemi pek uzun olmamakla beraber tesiri insan yaşamının tümünde kalıcı ve uzun süren bir tesirdi. Genç insan gençlik evresinde yeni kimliğini tamamlamak üzere olduğu için yeni kişiliğinin tanınmasını ister. Fakat bu genellikle böyle olmaz ve anneler ve babalar gençleri yeni kimlikleri ve yeni kişilikleri ile tanımaz. İkincisi, genç insan genellikle ailesi ve toplum, bireyleri habersiz oldukları veya umursamadıkları yeni bir dünyaya ayak basmıştır ve bu yüzden genç insan kendini yalnız ve gurbetteymiş gibi hisseder.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei şöyle devam ediyor. Gençlik evresinde genç için soru işaretleriyle beraber olan yeni meseleler gündeme gelir. Genç insan bu şüphelere ve sorulara cevap verilmesini arzu eder. Ancak birçok durumda yerinde ve hoş bir karşılık bulmaz. Dolayısıyla genç insan muğlaklık ve boşluk hissine kapılır. Öte yandan genç insanda mucize yaratabilecek, dağları yerinden oynatabilecek yetenekler ve güçler vardır. Fakat genç insan bu güçten ve bu biriken enerjiden gerektiği gibi yararlanılmadığını düşünür ve bu yüzden ihmal edildiği ve boşluk içindeymiş gibi hissine kapılır. Genç insan ilk kez gençlik çağında büyük bir dünya ile karşılaşır. Öyle ki daha önce bu dünyayı tecrübe etmemiştir ve bu yüzden fikri yardım ve tavsiye ihtiyacı vardır. Fakat ebeveynler genellikle başka işlerle meşgul oldukları için gençle ilgilenmez ve onu bu fikri destek ve yardım verilmez. Bu alanda sorumlu olan kurumlarda genellikle gerektiğinde ve ihtiyaç duyulan durumlarda ve yerlerde yoktur. Dolayısıyla genç kendini savunmasız hisseder. Bu tür duygular kuşkusuz herkes için bir takım sorumlulukları yaratır ve bütün herkes bu konuda sorumludur.
Dolayısıyla eğer genç insan kişilik bakımından bir istikrara kavuşmaz ve içindeki tüm maddi arzu ve istekleri nefsani arzu ve isteklerle sınırlı kalacak olursa, geriye bağımlı, şaşkın ve anormal isteklerle beraber sürekli kaygılı bir kişilik kalır. Bu durumda genç insanın gerçek neşesi ve iç huzuru yok olur ve bu durumun bu şekilde devam etmesi onu birçok sosyal değerleri hedef ve ülküye kavuşmak ve toplumda yapıcı bir varlık sergilemekten alıkoyar. Bu alanda özgüven, kendine inanmak, ruhi cesaret, cisim kuvvet gibi değerli etkenler genç insanın yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Fakat hiç kuşkusuz genç insanın kişiliğinin istikrara kavuşmasında esas rolü aile, çevre ve yetkililer ifa eder.
Rivayetlere göre bir gün genç bir insan sırtı bükülen yaşlı bir insanın sırtına elini koyup alaylı bir şekilde "Bu yayı kaça satarsın?" diye sorar. Yaşlı adam genç adama şöyle karşılık verir. Devran bunu sana da bedava verir ama en pahalı fiyata, yani gençliğinin pahasına.
Değerli dinleyiciler, gençlik cevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 22. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde geçtiğimiz haftalarda başladığımız tevhid ve Allah'ı tanıma yolları başlıklı konumuza devam ederek, bilginlerin ve Allah'a inananların Allah'ın varlığını ispat eden diğer bazı delillerini irdelemeye çalışacağız.
Filozoflar Yüce Allah'ın varlığını ispat etmek için varlık aleminin ezelden var olmadığını ve daha sonra yaratıldığına vurgu yapıyor. Yani varlık alemi bir zamandan itibaren başlamıştır. Bir başka ifadeyle yaratılış alemi ezeli değildir ve hadestir ve zamanın belli bir diliminde yaratılan bir alemdir. Hudus yaratılmak ve hades eskiden olmayıp sonradan var olan bir şeydir. Şimdi bu sözün ispatı için bilim dünyasına bir göz atmak istiyoruz. Fizik biliminde bir ilke vardır. Bu ilke şöyle diyor. Alemin ömrü sınırlıdır ve sonu gelince bütün atomlar parçalanacaktır. Bu ilkeden hareketle maddeden oluşan alemin ömrünün ebedi olmadığı ve sınırlı olduğu anlaşılır. Şimdi burada akla gelen soru ömrü sınırlı olan bir şeyin ezelden beri var olup olmadığı sorusudur.
Yaşlanma ve yıpranma ilkesine göre dünyanın ömrü ilerledikçe daha fazla atom parçalanır. Örneğin güneş her 24 saatte yaklaşık 300 milyar ton ağırlığını kaybeder. Yani her gece gündüz güneşi oluşturan maddeden bu kadarı atomların parçalanmasıyla beraber ışık ve ısı enerjisine dönüşür. Kuşkusuz bu durumun bu şekilde devam etmesiyle beraber güneş tamamen yok olacaktır. Gerçi maddenin enerjiye dönüşmesi sadece güneşle sınırlı değil. Varlık alemini oluşturan tüm maddeler aynı özelliği taşır. Yani yavaş yavaş parçalanarak enerjiye dönüşür. Bu konu dünyayı oluşturan maddelerin hades olduğu, yani uzak yakın belli bir zamanda ortaya çıktığı ve belli bir süre sonra da yok olacağına dair en iyi delildir. Bir başka ifadeyle alemde var olan enerjiler sürekli yaşlanıyor ve yıpranıyor ve yavaş yavaş pasif hale dönüşüyor.
Şimdi bu konuyu basit bir örnekle aydınlatmaya çalışalım. Diyelim ki içi sıcak su ile dolu olan bir kabı bir odanın ortasına yerleştirelim. Odanın sıcaklığı ile kabın sıcaklığı arasındaki fark, kabın aktif bir enerji kaynağına dönüşmesine sebep olur. Yani bu kap üzerindeki havayı ısıtarak yükselmesini sağlar ve yerine odadaki soğuk hava alır ve böylece düzenli bir hava sirkülasyonu gerçekleşir. Fakat bu enerji kaynağı çevresine ısısı ile ısıtarak zamanla soğuduğunda bir anda her tarafta sıcaklık eşit olur. İşte o anda bu enerji kaynağı aslında ölmüş olur. Güneş ve diğer semavi cisimler ve enerji kaynakları içinde aynı durum söz konusu ve zamanla enerjilerini kaybederek şimdiki aktif halleri yerine ölüme verir ve işte o gün tüm enerjilerin tükendiği gün olacak.
Her halükarda beşeri bilimlerin en titiz verilerine göre bu dünyanın bir sonu vardır. Burada yaşlanma ve yıpranma ve atomların parçalanma ilkesine değindik ve bu ilke dünyanın bir gün son bulacağını ortaya koyan en güçlü delildir. Kuşkusuz sonu olan her şeyinde bir başlangıcı vardır. O zaman madde aleminin hades olduğu anlaşılır. Çünkü bugün gördüğümüz her şey bir gün yokmuş ve sonradan var olmuştur. Eğer bir gün alem yoktu ve sonra var oldu diyorsak, bunun anlamı şu ki, bu alemi yaratan bir sebep, bir yaratıcı olmalıdır. Bu konuda materyalist ve ilahi düşünürlerin arasında herhangi bir anlaşmazlık yoktur ve her iki kesim varlık aleminin varlığı kendisinden kaynaklanan bir ilk sebepten var olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak materyalist filozoflar ilk sebebi veya ilk yaratanı madde olarak kabul ediyor. İlahi filozoflarsa ilk sebebi Allah olarak biliyor. Yani her iki düşünce ezeli bir sebebin varlığına inanıyor. Fakat bu ilk sebebin bilinç, şuur ve aklı olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.
Materyalistler ilk sebebi madde olarak tanımlıyor ve akıl ve şuuru olmadığını da savunuyor. Oysa Allah'a inananlar varlık aleminin de başlangıcının sonsuz ve sınırsız bilim ve hikmet ve akıl ve düşünce sahibi olduğuna inanıyor. Allah'a inananlara göre madde yaratıcılık gücünden yoksundur ve kendini yaratamaz. Ayrıca kendine hakim kanunları da oluşturamaz veya kendi kendine herhangi bir özellik kazandıramaz. Madde ne kendini yaratabildi ve ne de kendine hakim olan kanunları yaratabildiği için kaçırılmaz olarak bu yaratılış fiili maddi olmayan bir etken tarafından gerçekleşmiş olmalı. Öyle ki bu güç ezelden var olmalı ve yaratıcı gücü olduğu için maddeyi bu güç yaratmış olmalı. Yani bu yaratıcı güç maddeyi bizzat yaratmış ve onu tanıdığı için ona maddi özellikler kazandırmıştır. Nitekim yaratılış üzerinde düşünüldüğünde bu maddi olmayan etkenin bizim hayalimizin sınırlarına sığmayacak şuura sahip olduğunu ve varlık alemini yaratarak bu denli sağlam bir düzeni hakim kıldığını anlarız.
Şimdi burada bir kez daha yaratılıştan bazı acayip örneklere değinmek ve böylece bir gün yok olup gidecek olan maddenin bu alemi yaratamayacağını bir kez daha ispat etmek istiyoruz. Acaba insan gözünün yapısı ve tüm parçaların harikulade dizilişi bu gözü yapan kimsenin ışık, mercek ve ayna ile ilgili fizik kanunlarını mükemmel bir şekilde bildiğini göstermiyor mu? Ya da insan kanının bileşenleri ve içinde bulunan unsurların oranlarını düşünün. Bu oranların her biri bozulduğunda insan yaşamının düzeni bozulur. Bu durum kanı yapan kimsenin kanının içinde bulunan tüm maddelerin ve unsurların özelliklerini en iyi şekilde bildiğini gösterir. Yine insanlar, hayvanlar ve bitkilerde çeşitli hücreler onca karmaşık ve aynı zamanda zarif ve titiz durumlarıyla bu hücreleri yaratanın insan, hayvan ve bitkinin fizyolojisini en mükemmel biçimde bildiğini ortaya koyar. Ya da güneş sistemi ve bu sistemde yer alan gezegenlerin mesafeleri ve kütleleri ve hızları hepsi bu sistemi yaratanın çekim gücü kanunu veya merkez kaç kuvvet gibi kanunları bildiğini göstermez mi?
Kısacası varlık aleminde en küçük zerre olan, atomlara hakim olan kanunlardan en büyük galaksilere kadar şaşırtıcı bir düzen ve titizlik hakim ve tüm bunlar varlık alemine, yaratanın bu aleme hakim olan tüm kanunları bildiğini gösterir. Bu da varlık aleminin akıllı, şuurlu ve bilinçli bir varlık tarafından yaratıldığını ve bu varlığın yok olması asla söz konusu olmadığını ortaya koyar.
Evet, insanların Allah'ı tanıması ve varlık alemini doğru idrak etmesi için birçok yol vardır. Şimdi kim bu amaca ulaşmak istiyorsa, kendi yeteneklerine ve düşünce gücüne uygun olarak çeşitli yolları inceleyerek varlık alemini yaratan Allah'a ulaşabilir. Filozoflar istidlal ve akıl yolunu kullanarak, arifler keşif ve şahitleri kullanarak ve bazıları da fıtrat ve kalplerini kullanarak bir nevi Allah'ı idrak etmiştir. Bu yolda gerekli olan tek şey ise hakikati bulmayı istemek ve peşinden gitmektir. Biz de birkaç bölümden oluşan sohbetimizde Allah'ı tanımanın bazı yollarını açıklamaya çalıştık. Allah'ı tanımanın yollarından her biri kendi yerinde mantıklı ve değerlidir ve muhatabında Allah'a iman ve yakin duygusunu oluşturur. Fakat gerçekte Allah'ın tanınmanın en iyi yolu, insanı en kolay biçimde iman ve yakine ulaştıran yoldur.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok derenden eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleri. Birlikte dinleyelim.
Bugün geçen iki bölümde hakkında sohbet ettiğimiz İslami dönemin seçkin müneccim, matematikçi ve İran tarihinin mefahirlerinden Kıyasettin Cemşid Kaşani ile tanıştık. Bugünkü sohbetimizde ise bu büyük İranlı Müslüman matematikçi ve müneccimin değerli eserleriyle tanışacağız.
Kıyasettin Cemşid Kaşani kısa ömründe beşeri topluma büyük hizmetler sundu. Kaşani Zici Hakani adlı nücum eserini Timur'un torunlarından Ulu Beyke sunduktan sonra hükümetin başkenti Semerkant'a davet edildi. O dönemde Semerkant İslam dünyasının önemli bilim ve düşünce merkezlerinden biriydi ve Ulu Beyke'nin emri üzerine inşa edilen medrese İslam dünyasının dört bir yanından talebelerin akın ettiği bir medreseye dönüşmüştü ve azamet itibariyle Bağdat'ta Nizamiye, Kahire'de El-Ezher ve Endülüs'lü Kurtuba medreseleriyle boy ölçüşüyordu.
Kaşani Semerkant'te ikamet ettiği yıllarda bu kentin rasathanesinin inşaatına aktif bir şekilde katılım sağlarken bu yolda canını bile feda etti. Kaşani Semerkant'te ikamet ettiği yıllarda ayrıca çok değerli eserlere de imza attı. Kaşani Kameri 832 yılında henüz 42 yaşındayken muhtemelen Ulu Beyk'in talimatı üzerine kimliği belirsiz kişilerce Semerkant rasathanesinde öldürüldü. İran'ın bu büyük bilginin hazin ölümünden sonra Semerkant ve rasathanesi yavaş yavaş eski itibarını kaybetmeye başladı ve zamanla tamamen unutuldu.
Araştırmacılar Kıyasettin Cemşit Kaşani'nin matematik sahasında birçok yenilgiye imza atan bir bilim adamı olduğunu belirtiyor. Kaşani dahi bir matematikçi, mucit, derin düşüncelere sahip olan ve kendisinden önce gelen matematikçilerin eserlerini bilen bir bilgindi. Ve birçok araştırmacıya göre matematik biliminde takribi yöntemleri kullanmakta ve hesaplama tekniğinde çok yetenekli biri sayılırdı. Öyle ki Kaşani'den İslami dönemin en seçkin İranlı matematikçi bilgisi şeklinde söz ediliyor.
İranlı seçkin bilim adamı Kıyasettin Cemşit Kaşani, nücumla ilgili her türlü hurafeye ve fal bakmak gibi o dönemde çok yaygın olan işlerle uğraşmayan ender nücum bilginlerinden biriydi. Kaşani, nücum alanında da birçok yeniliğe imza attı. Örneğin Kaşani, Tabakul Manatık adında bir aleti icat etti ve bu aygıtın nasıl kullanıldığını Nusretül Hadaik adlı eserinde anlattı. Günümüzde hemen hemen tüm araştırmacıların üzerinde mutabık olduğu bir konu, İranlı büyük bilginin aynı kitapta ve Kepler'den iki asır önce Ay ve Utarut ya da Merkür'ün yörüngelerinin elipsoid olduğunu ispat etmesidir.
Kıyasettin Cemşit Kaşani kısa süren ömrü ve erken ölümüne rağmen bilim ve düşünce meraklılarına birçok eser geride bıraktı. Şimdi bu eserlerin bazılarını tanıtmak istiyoruz sizlere.
Kemaliye Risalesi Kaşani'nin Arapça yazdığı ve Kameri 809 yılında tamamladığı ünlü eserlerinden biridir. Kaşani bu risalede yer küre, ay, güneş ve güneş sistemindeki gezegenlerin ve diğer bazı yıldızların çapını hesapladı ve her birinin yer küreden olan mesafelerini açıkladı. Kaşani Kemaliye Risalesi ve yine ünlü eseri Miftahul Hesap adlı eserinin ön sözünde bu eseri kaleme alma sebebini kendisinden önceki müneccimlerin yıldızlar ve gezegenlerin boyutları ve konumları hakkındaki anlaşmazlıkları çözümlemesi şeklinde açıkladı.
Kıyasettin Cemşit Kaşani'nin nücum alanında bir başka eseri nücum bilimine kısa bir bakış adlı eserdir. Bu eseri Farsça yazan Kaşani eseri Kameri 813 yılında tamamladı ve Mirze İskender Bahadır Han'a sundu. Bu risalede Kaşani ay, güneş, gezegenler ve yıldızların yörüngeleri ve nasıl hareket ettiklerinden söz ediyor. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz.
Tahran Radyosu.
İranlı büyük bilgin Kaşani'nin nücum bilimi üzerinde yazdığı en ünlü eserlerinden biri İlhani Zici'nin tamamlayan Hakani Zici adlı eseridir. Kaşani bu eseri Kameri 816 yılında tamamladı ve dönemin hükümdarı Ulubek'e sundu. Eserin adından da anlaşıldığı üzere Kaşani bu eseri Hoca Nasiriddin Tusi'nin yazdığı İlhani Zici adlı eseri tamamlamak için kaleme aldı. Farsça yazılan Hakani Zici takvimi, trigonometri, nücum matematiği ve nücum yasaları ile ilgili konuları içeriyor. Eserde 6 makale yer alıyor. Bu Zici, Ulubek Zici'nin temelini oluşturdu ve Kaşani'nin eserinde gündeme getirdiği hesaplama yöntemleri daha sonra trigonometri ve aritmetik çalışmalarının temellerini oluşturdu.
Zici adını taşıyan kitaplar hakkında bir açıklama yapmak gerekirse, bu ad içinde gök cisimlerinin konumları kaydedilen kitaplara verilen addır. Bu kitaplarda güneş, ay ve gezegenlerin ve yine ünlü yıldızların yılın çeşitli günlerinde belli bir mekanda doğuşu ve batışı ile ilgili bilgiler tablolar halinde yer alıyordu. Zici kitaplarında yer alan bu tablolardan gök cisimlerinin konumunu bulmak ve rasat etmek, gece ve gündüzün süresini belirlemek, takvim hazırlamak, yön bulmak ve diğer astronomik çalışmalarda yararlanıyordu. Zici kitapları fal bakma işinde de kullanıyordu.
Eski çağlarda her seçkin müneccim ve her rasathane kendine özgü bir ziç hazırlıyor ve geçmişte yazılan ziçleri düzeltiyordu. Bazı ziçler kralın ve hükümdarların adına yazılırdı. Günümüzde bu tür ziçlerin bazı örnekleri müzelerde sergileniyor. Günümüzde hala astronomik çalışmalar için eski ziçler gibi kitaplar daha büyük bir dikkatle yazılıyor ve tablolar hazırlanıyor. Ziç sözcüğü, Fars dilinde nücum tablosu veya takvim anlamına gelen zig sözcüğünün Arapça telaffuzu olduğu düşünülüyor.
Rasat Aletleri Risalesi, Kıyasettin Cemşit Kaşhane'nin bir başka değerli eseridir. Kaşhane bu eseri Kamer'e 816 yılında Farsça yazdı ve İsfahan hükümdarı İskender'e sundu. Muhtemelen İsfahan kentinde kaleme alınan bu eserde Kaşhane kendi icadı olan 8 yeni rasat aletini ve nasıl yaptığını anlatıyor. Kaşhane bu eserin ardından Kamer'e 818 yılında Kaşan kentinde Nezhatul Hadayık adlı eserini Arapça yazdı. Bu eserinde Kaşhane birkaç yeni nücum aletini nasıl icat ettiğini ve özelliklerini anlattı. Kaşhane aynı eserde ay ve utarıt veya merkürün yörüngelerinin de elipsoid olduğu tezini gündeme getirdi. Kaşhane bu eserinde tabakul manatık adlı icadını da anlattı. Bu alet ay ve güneş ve beş gezegenin konumlarına ve yerküreden olan mesafetlerine gösterirken ay ve güneş tutulmasının zamanını hesaplamakta da kullanılıyor.
İranlı büyük bilgin Kıyasettin Cemşit Kaşhane, matematik alanında da bilim ve düşünce meraklıları için birkaç önemli eser miras bıraktı. Kaşhane, Kamer'i 827 yılında Semerkant'ta Muhitiye Risalesi adlı eserini Arapça yazdı. Bu eser Kaşhane'nin matematik sahasında en önemli eseri sayılıyor. Eserde dairenin çevresi klasik yöntemlerle hesaplanıyor. Avrupa'nın matematik tarihi yazarları bu eseri hesaplama tekniğinin şaheseri olarak değerlendiriyor. Muhitiye Risalesi'nin en önemli özelliği sade ve aynı zamanda çok dakik olmasıdır. Kaşhane'nin matematik alanında en önemli eserlerinden biri de Meftahul Hesap adlı eseridir. Bu eser 6 yılda tamamlandı. Kaşhane eseri Kamer'i 830 yılında Ulubek'e sundu.
Muhterem dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 26. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 30. bölümünde sizlerle beraberiz. Bilindiği üzere Esmaül Hüsna Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen, en ince şeyleri yapan, yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan El-Latif ile tanışacağız.
Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçen Latif ismi şerifinin çeşitli anlamları vardır. Arap edebiyatında bir şeyin latif olduğu söylenince o şeyin hem küçük hem narin olduğu anlamındadır. Bu isim eşya hakkında kullanıldığında ağıra karşı hafif anlamındadır. Ve bir hareket hakkında kullanıldığında ise o hareketin küçük ve geçici olduğu anlamında olacaktır. Bazen de ruh gibi maddi olmayan varlıklar için kullanılır. Fakat Hak Teala hakkında kullanılınca düşünceye sığmayacak zarafet kastediliyor, öyle ki hiçbir kelimeyle tanımlanamaz.
Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti İmam Rıza aleyhisselam Yüce Allah'ın özelliklerini anlattığı uzun bir hadiste şöyle buyuruyor. Ve fakat latif olması, az, zarif veya küçük olması anlamında değil. Onun her şeyin içinde ve özünde olması ve onun algısına ulaşmanın imkansız olmasıdır. Öyle ki bu konunun latif olması benim algımın üstündedir veya falanca davranış ve konuşmasında latiftir dediğinde aklın onu anlamakta aciz kaldığı, konunun insanın hayaline sığmayacak kadar derin ve ince olmasıdır. Yüce Allah'ın latif olması da böyledir ki hiçbir sınır ile anlaşılmaz ve hiçbir tanımla kısıtlanamaz. Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 103. ayetinde de şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar ve huvel latiful habir.
Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
Sözlükte nazik ve merhametli davranmak, iyi muamele etmek anlamındaki lütf kökünden sıfat olan latif kelimesi nazik ve yumuşak davranan, yumuşaklıkla muamele eden demektir. Yüce Allah latiftir ve mahluklarına karşı sevgi doludur ve hepsini sever. Konuyu anlamak için en iyi örnek bir annedir. Dünyada anneden daha sevgi dolu kimseyi tanımayız. Bir bebek anne rahminde şekillenmeye başlamasıyla birlikte annenin de acıları ve yorgunlukları başlar. Bebeğin doğumu ile annenin zorlukları ve acıları her geçen gün daha da artarak devam eder. Eğer çocuk acı çekerse anne de çeker. Eğer rahat ve mutlu ise anne de mutlu olur. Bu sevgi ve latif ruhu ise Yüce Allah kendi lütf ve keremi sayesinde kulları ve özellikle de annelerin kalbine yerleştirmişti. Evet, Allah latiftir ve anneden kullarına daha çok sevgi doludur.
Yüce Allah'ın lütf ve sevgisinin belirtilerinden biri, insanlara tüm saadet sırları ve mükemmelliğe ulaşma yollarını dini ahkam ve kurallar şeklinde nazil etmesidir. Böylece onlara amel etmekle hedefe ulaştıran doğru yoldan sapmadan hareket edebilirler. Allah'ın latif olması, müminlere saadet yolunu hazırlamış ve ağır günah yüklerine rağmen tövbe eden ve pişman olan kullara mağfiret ve rahmet kapılarını açmıştır.
Bir hadiste şöyle okuyoruz. Bir erkek gece karanlığında ailesi, devesi ve azlığını çölde kaybedip sonra onları ararken aniden onları bulduğunda nasıl mutlu oluyorsa Yüce Allah ise tövbe eden ve ona yönelen kulu için daha çok sevinir. Yüce Allah, kendi kullarına hayır isteyen ve onların erdemliği için gereken araçları hazırlayan bir latiftir. Ama çok az sayıda insan onun sevgisini ve sevgi dolu olmasını anlar. Kur'an-ı Kerim'in Mülk Suresinin 14. ayetinde şöyle buyuruluyor.
Ana ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir.
Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Hakkıyla haberdardır.
Latif ismi şerifin bir diğer anlamı ise en ince işlerin bütün inceliklerini bilendir. Bizzat latif olan Allah tüm işlerini de çok dikkatli ve en zarif şekilde yapmıştır. O tüm varlıkları ister küçük ister iri, latif veya kaba olsun, büyük güç, ilim ve konuya hakim olarak yaratmıştır. Nitekim Yusuf suresinin 100. ayetinde şöyle buyuruyor.
İnne Rabbi latifun lima yaşa. İnnehu huvel alimul hakim.
Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Latif ismi şerifi Kur'an-ı Kerim'deki bütün kullanılışlarında hiç kimse tarafından bilinip sezilemeyen en ince noktalara vakıf olma anlamının hakim olduğu görülmektedir. Özellikle Allah-u Teala'nın insanların bütün gizli konuşmaları ile zihin ve gönüllerinde barındırdıkları düşünce ve duygulara vakıf olduğunu ve yaratıcı vasfı taşıyan bir varlığın bilmemesinin söz konusu edilemeyeceğini ifade eden ayetlerde Hazreti Lokman'ın oğluna öğüt verirken her davranışının hardal tanesi kadar bile olsa bir kayanın içinde, göklerde veya yerin derinliklerinde de bulunsa Allah tarafından bilinip ortaya çıkarılacağı yolunda uyarıda bulunduğunu beyan eden ayette ayrıca Hazreti Peygamber'in eşlerine hitap eden ayette geçen Latif isminin bilmeye yönelik muhtevası açıkça ortaya çıkmaktadır.
İmam Rıza aleyhisselamdan anlatılan bir hadiste şöyle buyurduğu belirtiliyor. Allah'ın latif olduğunu söylediğimizde latif, zarif ve görünmeyen eşyadan haberdar olduğu içindir. Onun latif olan ve olmayan bitkilerdeki yaratılış eserlerini görmüyor musun? Ve de küçük hayvanlar ve mahluklar ve ufak haşereler ve ondan da daha küçük olan şeyler, gözle görülmeyen canlılar, ve erkeği, dişi, yeni ve eski olup olmadığını anlamayacak kadar küçük olanlar. Böyle şeyleri görünce ve okyanuslarda ve ağaçların kabukları içinde ve çöllerde olanları düşünürsek ve bizim gözlerimizin asla göremediği varlıklar ve elle dokunamadıklarımız, tüm bunlardan onları yaratanın latif olduğunu anlarız.
Allah'ın latif ismi her şeyin içine nüfuz etmiştir ve dünyada bu ismi şeriften yoksun olan hiçbir yer yoktur. Örneğin ismi şerifin tecelli etmesiyle bitkilerin küçük taneleri, tohumları toprağın derinliklerinden hareket etmeye başlıyor. Zarafet ve letafetin doruğunda yer çekiminin tersine karanlık toprağı yararak İlk frizini güneş ışınlarıyla buluşturabiliyor. Yağmurun yağması onun toprağını yumuşatıyor. Böylece daha iyi yeşermesi ve güçlenmesini sağlıyor. Ve sonunda da çok güzel bir çiçek veya büyük bir ağaca dönüşüyor.
Keşfil Mena Ensir Esmaül Hüsna kitabının yazarı Muhyiddin Arabi şöyle düşünüyor. Allah çok gizlidir ve gizli olmanın sebebi ise onun ortaya çıkmasındadır. Öyle ki nereye göz atarsan onu görürsün ve nereye bakarsan lütüften başka bir şey görmezsin. Bu yüzden genel olarak şöyle diyebiliriz. Yüce Allah lütfu sayesinde bizleri yaratmış ve tüm ilahi takdirler ve gereksinimleri de lütuf sayesindedir. Öyle ki eğer onu çağırır ve talepte bulunursak, kendisi bu isteği gerçekleştirmek zorunda bilir. Eğer ona sığınmak istersek bize sığınak olur. Onun davetini kabul edersek bize daha yaklaşır. Eğer ona itaat edersek bize kefil olur. Eğer ondan uzaklaşmak istersek bizi kendine çağırır. Eğer ona yönelirsek bize yol gösterir.
Yüce Allah insanı onun izinden gidebilecek, onun yeryüzündeki halifesi olacak şekilde yaratmıştır. Bu yüzden bizlerden de her birimiz kendi çapımızda Latif isminin tecellisi olabiliriz. Tabii ancak tüm varlığı ile Yüce Allah'ın letafet, zarafet, ince görüşüne sahip olan biri bu ismi şerife nail olabilir. Yani onun ibadet ve kulluğu gizli, riyasız olmalı. Başkalarını da bu şekilde yaşamak ve kulluk etmeye teşvik etmeli. Tıpkı sevgi dolu bir anne ve müşrik bir baba gibi insanların işlerini gizliden gizliye ıslah etmelidir.
Değerli dinleyiciler, bu haftada sohbetimizin sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce ellerimizi göklere açıyor ve birlikte şöyle diyoruz.
Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle. Benim imanımı en kamil iman, yakinimi en üstün yakin kıl. Niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline ulaştır. Allah'ım, lütfunla niyetimi halis kıl. Katındaki rahmetine yakinimi doğrult. Kudretinle bozulan durumu düzelt.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 7. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Sadaka kurtarıcı bir ilaçtır. Kulların dünyadaki amelleri kıyametle gözlerinin önüne dikilecektir. Çoğu zaman başımıza bir bela gelince, başımız sıkışınca onu bertaraf etmek için her yola başvururuz. Fakat geçmez. Bazen de acı hiç düşünmediğimiz veya inanamadığımız bir şeyle geçer. İslam dininin acıların çaresi ve dermanı ve hatta önleyici olarak belirttiği şeylerden biri sadakadır. Evet, sadaka tüm acılar için tuhaf bir ilaçtır. Her acı ve hastalık Rahman ve Rahim olan Allah'ın izni ile tedavi edilebilir. Bu acı ister fiziksel, ister maddi veya manevi olsun bir şey değişmez. Öyle bir ilaç ki herkes için yararlı olabilir ve hastalıkları daha da yoğunlaştıran veya yan etkileriyle başka sorunlar oluşturan diğer ilaçlar gibi hiçbir yan etkisi de yoktur. Bir insan sadaka verince Rahman suresinin 60. ayetindeki genel kural ile karşılaşır. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Aslında insan başkalarına sadaka vermekle Allah'ın yardımı için yolu açar ve böylece acısı inanılmaz bir şekilde bertaraf olur. Tabii ki sadaka vermek, sadece maddi yardımda bulunmak, sadece muhtaç ailelere para yardımı yapmak değil, para harcamadan da sadaka verilebilir. Gerçi maddi yardımların kendine has bir yeri vardır. Fakat ondan daha da önemlisi insanlık toplumunda yaşanan seçkin ve güzel harekettir. Örneğin başkalarının ayağına takılmasın diye bir taşı yoldan alıp bir kenara bırakmak. Yaşlı birine sevgiyle gülümsemek. Ağlayan bir çocuğu küçük bir şeker ile sakinleştirmek. Bir yetimi sevgiyle okşamak. Hepsi bir nevi sadakadır. Fakat bir şartla, en içten duygular ve samimi yapılınca. Zira sadaka kelime itibariyle sadık ve ihlastan gelir. Hazreti Ali aleyhisselam sadaka ile ilgili vecizin ardından kulların bu dünyada yaptıklarının yarın karşılarında canlanacağını buyuruyor. Tabii ki bildiğiniz gibi bu dünyada sadaka olarak bir muhtaca para yardımı yapılınca ahiret dünyasında insana para verileceği anlamında değildir. Yaptığı amelin batını, yani bir kulun sorununu gidermenin karşılığını alır. Zahir ve batının daha iyi anlaşılması için küçük bir örnek verelim. Birisi sevgi göstererek sizi sevdiğini söyleyince, cümlenin küçük olmasına rağmen olağanüstü etkisini ruhunuz ve içinizde hissedersiniz. Sadaka da görünüşte küçük veya az olmasına rağmen büyük etkileri vardır ve kıyamette birçok büyük acıları bertaraf eder. Kur'an-ı Kerim Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Burası Ruzvet Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Merhaba, Ruzvet Caddesi istasyonuna hoş geldiniz. Burada tarih canlanıyor ve İran İslam devriminin en tutuklu dönemlerinden birinin anlatılmamış hikayeleri önünüzde açılıyor. Bu sadece bir podcast değildir. Küresel ilişkilerin derinliklerini, İran-Amerikan ilişkilerinin kaderini değiştiren ve uluslar arası diplomasiyi zorlayan dönüm noktalarına bir yolculuk. Önceki bölümde Vatikan'dan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne kadar küresel diplomasinin Tahran ve Washington arasında nasıl arabuluculuk yapmaya çalıştığını dinledik. Bu bölümde anlatılan çatışması ve güçler mücadelesinin yeni bir bölümünü yeniden ele alıyoruz. Panama belgeleri ve Waldheim misyonunun büyük bir bulmacasının da parçaları haline geldi bir bölüm. Dünya elitleriyle ezilenler arasındaki anlatılar savaşının bulmacası. Bugünün hikayesine geçmeden evvel Bu serinin ve diğer çeşitli podcastlerin tüm arşivine erişmek için iranradio.ir ve sosyal medyadaki İran Radio sayfalarını ziyaret etmenizi hatırlatmak isteriz. Görüş ve önerileriniz bu aydınlanma yolculuğumuzda bize yol göstereceği olacaktır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirmesinden sonraki bir ay boyunca Muhammed Rıza Pehlevi New York'taki bir hastanenin 17. katında tutulmuştu. Mevcut krizin büyük bir kısmının Amerikan topraklarındaki varlığından kaynaklandığını bilmesine rağmen kaçmaktan başka seçeneği de yoktu. Washington yetkilileri hatta başlangıçta şahı kabul etmeyi bile kabul edenler şimdi kararlarından pişmanlık duymaya başlıyorlardı. Pehlevi Şah'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını sürdürmesi ne kendi çıkarına ne de başkanlık seçiminin eşindeki Carter'in çıkarınaydı. Hicri Şems'i 27 Haziran tarihinde Amerikalı yetkililer Meksika hükümetine Şah'ın ülkeye dönme niyetinde olduğunu bildirdi. Ancak Meksikalıların tepkisi şaşırtıcıydı. Muhammed Rıza Pehlevi'nin zirvesi 18 Haziran'a kadar geçerliydi ve uzatılmayacaktı. Başka bir deyişle Meksika Şahı birkaç hafta daha ağırlamak istemiyordu. Dışişleri Bakanı Savunma Bakanlığı ve FBI temsilcilerinden oluşan 3 kişilik bir heyetin koordinasyonunda Muhammed Rıza Pehlevi 1 Aralık 1979-10 Haziran tarihinde New York'tan ayrıldı. Geçici varış noktası Texas, San Antonio'ydu. Lakin Hava Kuvvetleri üstündeki Wilford Hall Tıp Merkezi'ne yatırıldı ve hastanenin bir bölümü tamamen Debrik Şah ve Kraliçe'ye ayrılmıştı. San Antonio'ya taşınmak işleri de yatıştırmadı. Şimdi İranlıların New York sokaklarındaki coşkulu toplanmaları yerine Güney Amerikan şehri yeni bir huzursuzluğa sahne oluyordu. Özellikle ırkçı Ku Klux Klan İranlı öğrencilerin gösteri yapmasına izin verilirse sokaklara çıkacaklarını açıklandığında. Bu tehdit Debrik Şah'ın Amerikan toplumunda yeni bir çatlak açtığını da gösteriyordu. Şah'ın barınma seçenekleri her geçen gün daha da kısıtlanıyordu. Daha önce onu ağırlamaya hazır olan Güney Afrika şimdi geri çekilmişti ve Kuba'nın kuzeyindeki küçük bir ülke olan Bahamalar kalışına da karşı çıkmıştı. Panama artık Washington için en iyi seçenekti. Bu ülkenin özellikle Panama Kanalı anlaşmalarından sonra Amerikalı ile ilişkileri de çok yakınlaşmış ve ekonomisi Amerikan yardımına bağımlı hale gelmişti. Şahı kabul etmek bu ilişkileri de daha da güçlendirebiliyordu. Böylece 16 Aralık 1979 tarihinde Muhammed Rıza Pehlevi San Antonio'dan ayrılarak Panama'daki Isla Condadora'ya girdi. Şu an Panama'ya girişi de protestolardan başka bir şey ifade etmiyordu. Bu sefer sokak gösterileri Panama polisi tarafından sert bir baskıyla karşılandı ve hükümet durumu kontrol altına almak için okulları ve üniversiteleri bile kapattı. Şah'ın Panama'ya sığınması İran İslam Cumhuriyeti'nde resmi bir tepkide yol açtı. Devrim Konseyi Dışişleri Bakanlığı, Panama hükümetine Şah'ın İran'daki suçlarına dair kanıtı sunan ve Muhammed Rıza Pehlevi'nin iadesini resmen talep eden iki resmi nota gönderdi. Panama iç hukuku ülke yetkililerine İran'ın talebini değerlendirmeye mecbur ediyordu. Ancak Şah'ın tutuklanması Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkilerini tehlikeye atabilirdi. Bu nedenle Panamalı siyasetçiler yasayı görmezden gelmeye karar verdiler. Carter'e gönderdikleri bir telgrafta açıkça şöyle yazdılar: Panama hükümeti İran'ın talebini değerlendirmekle yükümlüdür ancak İran rehineler konusunda uluslararası hukuka saygı göstermediği için iade talebi kabul edilmeyecektir. Panama'nın örtülü mesajı açıktı. İran'ın Şah'a erişimi imkansızdır. Dünya, Amerikan gücünün müttefiklerinin üzerinde gölge düşürmeye devam ettiğini kabul etmelidir. Tahttan indirilen Şah'ın yeni bir sığınak bulma telaşında olduğu günlerde en az 20 ifşa bildirimi yayınlandı. Bu belgeler bir yandan eski İran yetkililerin Amerikan Büyükelçiliği ile olan gizli ilişkilerini ortaya koyarken diğer yandan Washington istihbarat ağlarının İran'ın siyasi ve askeri yapısının kalbine nasıl sızdığını gösteriyordu. Ancak öğrencilerin bu süreçteki en önemli ilkesi tarafsızlıktı. Partizan çatışmalara girmemeyi, yalnızca belgelerin metnini okumayı ve kişisel analize sunmamayı kabul etmişlerdi. Bu nedenle ifşalar bir süre kamuoyunda kabul gördü ve hatta siyasi grupların desteğiyle karşılandı. Ancak Hicri Şems'i 25 Haziran 1358 akşamı İran Ulusal Televizyonu'nda yayınlanan bir ifşa oturumunda Rehim Batene ve İbrahim Askerzade adlı iki öğrenci belgenin metninin ötesine geçerek duygusal ve sert bir üslupla özgürlük hareketini doğrudan CIA ile işbirliği yapmakta suçladılar. İkili Emir Entezam, Başbakan Yardımcısı ve Mehdi Bazargan hükümetinin sözcüsü gibi İran Özgürlük Hareketi'nin bazı üyelerinden CIA ile işbirliğini tüm gruba yaydı ve Özgürlük Hareketi üyelerine devrimi rayından çıkarmakta suçladı. Konuşmalarından bir bölümünde Özgürlük Hareketi'nin İran halkı üzerindeki Amerikan egemenliğini sürdürmek istediğini ve halkın çıkarlarından ziyade Washington'un çıkarlarını tercih ettiğini belirttiler. Bu sözler barut fıçısındaki kıvılcım gibiydi. Özgürlük Hareketi hemen tepki gösterdi. Öte yandan 3 üyesi Ahmet Sedr Hac, Seyyid Cebadi, Yedullah Sahabi ve Mehdi Bazargan devrim başsavcılığına bir mektup göndererek iki öğrenciye karşı suç işlediklerini ilan etti ve yasal işlem başlatılmasını talep etti. Ayrıca ayrı bir açıklama yaparak öğrencileri kamuoyunda bir tartışmaya davet ettiler. Tepkiler yalnızca Özgürlük Hareketi ile sınırlı kalmadı. Devrim Konseyi resmi bir açıklamada Amerikan suçlarının ifşa edilmesini övdü ve öğrencilere belgelerin İslami ve yasal standartlara ve mahkeme kararına uygun olarak incelenmesi gerektiğini hatırlattı. Ayetullah Beşte ve Sadık Kutsade gibi isimler de öğrencilere itidal çağrısında bulundu. Öğrenciler kısa sürede hatalarını anladılar. Daha sonra yaptıkları bir açıklamada İran halkından ve devrim liderlerinden özür dilediler ve belgelerin ifşasının bundan sonra ancak halkın yenilenen izniyle ve İslami çerçevelere uygun olarak devam edeceğini vurguladılar. Bu açıklamanın ardından öğrencileri destekleyen ve Amerikan politikalarını ifşa eden kitlesel gösteriler Amerikan Büyükelçiliğine doğru bir kez daha yoğunlaştı. Ve İran toplumu imamın yolunu izleyen Müslüman öğrencilere desteğini bir kez daha ilan etti. Aralık ayı hızla geçiyordu ve Hristiyan dünyası Hazreti İsa'nın doğumunu kutlamaya hazırlanıyordu. Bu tesadüf İran'ın söylemini yalnızca ülke içinde değil, dünya sahnesinde de yansıtması için eşsiz bir fırsattı. Hicri Şems'i 30 Haziran 1358'de İmam Hümeyni, Devrim Konseyi'ne Amerikalı Reynilerin Noel vesilesiyle dini törenler düzenlemelerini emreden bir kararname yayınladı. Özellikle siyahi din adamlarının Amerikan ayrımcılığına karşı eleştirel duruşları nedeniyle törende hazır bulunması gerektiğini vurguladı. Bu girişimin dini bir törenin ötesinde bir anlamı vardı. İran, çatışmanın en yoğun olduğu dönemde bile dini inançlara saygı duyduğunu ve Hristiyanların ve dünyadaki mazlumların yanında olduğunu göstermek istiyordu. İki gün sonra İmam Hümeyni, dünya genelindeki Hristiyanlara hitaben bir mesaj yayınladı. Devrim lideri, Hazreti İsa'nın doğumu vesilesiyle İran ve dünya genelindeki Hristiyanlara yönelik önemli bir mesaj yayınladı. Mesajın başında adalet arayışına ve adalet arayışına odaklanan Maide suresinden bir ayet ve Mata İncil'indeki iki ayet yer aldı. İmam Hümeyni bu mesajında Hazreti İsa'nın doğumunu kutlarken Carter'in Amerikalı casuslar lehine çanları çalması yönündeki isteğini atıfta bulunarak kiliselere şöyle seslendi. Cesur Tanrı'nın emri ve Hazreti İsa'nın emriyle kartellerin katillerinin çizmeleri altında yok edilmeye çalışılan mazlum milletler lehine çanları çalmanız ne kadar güzel ve yerindedir. İmam, mesajının bir başka bölümünde Hristiyanlara Amerikan siyahi sisteminde ezilen uluslarla başa çıkma performansındaki çelişkileri hatırlatarak şöyle dedi. Milletimiz yıllardır zalimlerin zulmüne maruz kalıyor ve bundan da acı çekiyor. Ey Mesih'in milleti! Bay Carter, İran, Vietnam, Filistin, Lübnan ve diğer bölgelerdeki topluluk katliamlar sırasında neden dua edip çan çalınmasını istemedi de şimdi Cumhurbaşkanlığına ulaşmak ve birkaç yıl daha zayıf uluslara zulmetmeye devam etmek için dua etmeye ve kişileri de çan çalmaya çağırdı. Bu mesaj küresel bir yankı da uyandırdı. Avrupa basını bunu İran'ın propaganda zekasının bir işareti olarak da değerlendirdi. Hristiyanlığın öğretileriyle Amerikan hükümetinin politikalları arasındaki çelişkiyi gösteren bir harekettir. Bu mesajın ardından 3 Amerikalı rahip William Hoar, William Kellon Coffin ve Piskopos Thomas Gambleton Tahran'a geldi. 4 day akşamı bu dini heyet Amerikan Büyükelçiliğine vardı ve rehinlilerle bir araya geldiler. 3 ayrı odada küçük rehine grupları ile konuştular. Dua ettiler, tatlı ve meyve yediler ve sembolik olarak Noel'i kutladılar. Bu görüşme rahiplerin büyükelçilikteki rehinelere ziyareti ile birlikte devrimin mesajını dünyaya ileten iki sembolik olaydı. İran, siyasi bağımsızlıkta ısrar ederken insan onuruna ve din özgürlüğüne saygı duyan bir ülkedir. Ancak Amerikan medyasının tepkisi dikkat çekiciydi. Time gibi yayınlar sessiz kalmayı tercih ederken ABC ve CBS kanalları öğrencilere davet etmelerine rağmen haberlere yayınlamaya reddetti. Başlangıçta haber yayınlayan NBC bile durumun değiştiğini ve artık hiçbir haber yayınlamayacağını duyurdu. Medyanın sessizliği bile çok şey anlatıyordu. İran'ın söyleme dünyada yankı bulmamalı. Amerika rahiplerin ziyareti Beyaz Saray için de kötü bir haberdi. 3 Amerikalı rahibin rehinelileri ziyaretleri hakkında sunduğu raporda Büyükelçilik'te toplam 43 rehine ile görüştükleri açıklandı. Amerikan istatistiklerine göre Büyükelçilik'teki rehine sayısının 50 olması gerekirken Amerikalılar bu gözlemleri tüm rehinelerin listesiyle karşılaştırdıktan sonra kayıp 7 kişi arasında gruptan ayrılmış ve başka bir yerde tutulan 3 bilinen CIA ajanı Tom Ahern, Malcolm Kalp ve William Daggett'in de bulunduğunu keşfettiler. Bu keşif olası bir kurtarma operasyonunu daha karmaşık ve tehlikeli hale getirdi. Bugünlerde uluslararası düzeyde yeni bir görev başladı. Güvenlik Konseyi tarafından rehineleri kurtarmak için İran'a gitmekle görevlendirilen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kur Joseph Waldheim Tahran'a geldi. Ancak İran toplumu ona pek de sıcak bakmadı. Keyhan ve Cumhuriyet İslami gazeteleri Waldheim'in Eşref Pehlevi'nin yanında elini öperken ve hatta işlerken çekilmiş fotoğraflarını da yayınladı. İran kamuoyu için bu görüntüler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Pehlevi rejimiyle olan bağlantısının açık bir simgesiydi. Waldheim, Tahran'da çeşitli yetkililerle görüştü ancak İmam Hümeyni ile her görüşmeyi çalıştığında olumsuz bir yanıt aldı. Devrim lideri Waldheim'in görevinin farkındaydı ve daha önce Clark Miller heyetinin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün hatta Waldheim'in ara buluculuklarını reddettiğine dair nedenden dolayı şimdi bu görüşmeyi kabul etmek istemiyordu. Bunun üzerine imam engelliler haftası vesilesiyle yayınladığı bir mesajda imama ağır bir hicivde bulunarak keşke Birleşmiş Milletler üyeleri gelip Pehlevi işkencesindeki engellilerin yüzlerindeki Amerikan suçlarının etkilerini gösterselerdi. Sonra bir hüküm verseler de dedi. Böylece ailem eli boş döndü. Böyle bir ortamda Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı aldığı karar Sovyet vetosu ile karşılaşıp başarısızlığa uğradı ve Tahran yine inisiyatif aldı. Aralık ayı başlarında İmam Hümeyni en kurtuluş hareketleri ayağa kalkın ve uluslararası kibirli güçlerin egemenliğinden kurtarın mesajını yayınladı. Bu mesaj imamın yolunu izleyen öğrenciler için yeni bir fikrin kaynağı oldu. Kendilerinin küresel direniş zincirinin bir halkası olarak gören öğrenciler hemen işe koyuldular. Amerikan Büyükelçiliğinde bir yürütme komitesi kuruldu. Bu komitenin görevi dünyanın dört bir yanından anti-emperyalist grupları ve hareketleri Tahran mitingine davet etmekte. Üç temel kriterleri vardı. Birincisi Amerikan egemenliğine karşı doğrudan mücadele. İkincisi toplumsal hareketlerde kök salmış ve popüler olmak. Üçüncüsü ise ister Amerikan ister Sovyet olsun süper güçlerden bağımsızlık. Hicri Şems-i Dey 1358'de dünyanın dört bir yanından 15 kurtuluş hareketinin temsilcileri ve düzinlerce devrimci figür Tahran'a geldi. Şehir küresel bir havaya büründü. Sokaklarda Afrika, Asya ve Latin Amerika bayrakları da görülebiliyordu. Açılış töreni Kur'an'dan ayetlerin okunması ile başladı. Ardından İmam Hümeyni'nin mesajı okundu. Zulüm, zulümden daha kötüdür. Ey hareketler, milletlerinizi uyandırın ve onları İslam'a döndürün. Ardından hareketlerin temsilcileri birbiri ardına kürsüye çıktı. Batı Sahra'daki Polisario cephesinden Afrika'daki apartheid karşıtı hareketleri Latin Amerikalı gruplardan Asyalı savaşçılara kadar. Bu toplantının nihai kararı hepsi aynı ruhu taşıyan 8 maddeden oluşuyordu. Amerikan emperyalizminin dünya halklarının baş düşmanı olarak kınanması, Filistin halkının mücadelesine destek ve Camp David komplosunun reddi, ezilenlerin Birleşik Cephesi'ndeki oluşturmasının gerekliliği, Muhammed Reza Pehlevi'nin İran'a iadesinin talep edilmesi, hareketlerin temsilcileri tarafından imzalanan bu karar tarihi bir belge haline geldi. İran söyleminin dünya artık kurtuluş hareketlerinin ortak söylemiyle bağlantılı olduğunu gösteren bir belge. Arkadaşlar, duyduklarınız ikinci devrimin durum başlığı anlatısının sadece bir kısmıydı. İran sınırlarını aşarak küresel sahneye taşınan bir anlatı. New York hastanelerinden Panama'daki ücra bir adaya, Güvenlik Konseyi salonlarından Tahran'daki Dünya Kurtuluş Hareketleri'nin toplantısına kadar artık İran'ın adı ve halkının sesi dünyanın ilgi odaydı. Hala bu yolun ortasındayız. Henüz bitmemiş bir yol ve önümüzde daha birçok bölüm vardır. Bu anlatının geri kalanını dinlemek ve programın tüm arşivine erişmek için iranradio.ir web sitesi ve İran Radyo'nun sosyal ağlardaki sayfalarını ziyaret edin. Yorumlarınız ve önerileriniz bu canlı tarihi yeniden okumamızda bize yol gösterici olacak. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya dek hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.